Ayrım 9, Söz Çakal Carlos'ta İfşalar, Konuşmalar, Yazılar, sayfa 107. İsrail'in çöküşü, CIA ile fetih, boykot. Yoldaşınız Leyla Halit, bizim vasıtamızla size en candan devrimci selamlarını iletti. Çok nazikçe bir tavır, sağ olsun. Ve yine K. Mirzabeyoğlu da aynı şekilde size devrimci selamlarını söyledi. Bilmukabele sağ olsun. Kendileri nasıl? Cezaevindeki durumu ve sıhhati, her şey yolunda mı? Sıhhati olarak iyi, ancak telegram şeklinde isimlendirilen zihin kontrolü ve elektronik taciz operasyonuna hala maruz kalıyor ve bu kesintisiz saldırılara karşı sürekli bir direnç içinde geçiyor günleri. Evet, kumandan Carlos, sizi dinliyoruz. Bugün Filistin direnişi, halk direnişi, hakiki direniş, yani Filistin'deki Arap halkının yabancı işgalcilere karşı 100 yıldır süren direnişi hakkında, Arap dünyası ve tüm İslam ümmeti adına Siyonist İsrail rejimine karşı yürüttükleri direniş hakkında bir şeyler söylemeye arzu ve ihtiyacı duyuyorum. Tüm Müslümanlar ve sözde Müslüman ülke idarecileri, Filistin davası ve direnişlerine yönelik olarak daimi bir destek ifade ederlerken, fiili durum maalesef bu istikamette gelişmiyor. Sözler yeterince fiile dönüşemiyor. Şu an yürürlükte olan ve Suudi Arabistan tarafından 2003'te teklif edilen şumullü bir politika var. Siyonist İsrail rejimiyle olan çatışmaya yönelik olarak çok yönlü hazırlanmış bir teklif. Temel çerçevesi ise şu: İsrail 1967 ateşkesi öncesindeki sınırlarına geri çekilecek ve Filistin topraklarının bu kısmı üzerindeki hakimiyet iddiasından vazgeçecek. Bunun karşılığında Arap Ligi ülkeleri de İsrail devletini tanıyacak. Bu aptalca teklife bile İsrail yüz vermemektedir. Çünkü zamana güvenmektedirler ve zamanın kendileri lehine işlediğini düşünmektedirler. Oysa zaman hiç de onların lehine işliyor değildir. Bedeli ve süresi ne olursa olsun direnişi sürecek ve işgalci İsrail devleti muhakkak ki ortadan kalkacaktır. Uzun yıllardır savunduğum, konuşarak ve yazarak dillendirdiğim bir görüşümü ifade edeceğim. Ben bu uğurda uzun bir mücadele mazisi olan bir Filistin savaş gazisiyim, Filistin fedaisiyim. Silahı elime aldığım 1970'lerden bugüne yaklaşık 40 yıllık bir tarih belirtiyor bu. Diğer yandan eski eşim bir Filistinliydi. Lana Cerrar. Osmanlılar zamanında bu unvan kendisine verilen Edham Jarar Bey'in torunlarındandı. Bir diğer ifadeyle hem kalbi, hem fikri, hem fiili, hem de sair muhtelif bağlarla Filistin'e, Filistin davasına ve Filistin halkına sımsıkı bağlı bir insanım ben. Bu sebeple Filistin'in kurtuluşu ve Filistin halkının bütünlüğüne kavuşması beni belki her şeyden daha fazla ilgilendiriyor. Böyle bir giriş akabinde öncelikle şu tespitle başlamak isterim. İsrail'in etrafındaki ve ondan rahatsız olan devletlerden hiçbiri İsrail'i askeri bakımdan boy ölçüşebilecek bir nitelik belirtmiyor. Dünyanın en modern silahlarına sahip bir devlettir İsrail. Hatta Amerika'nın en son geliştirdiği silahların Amerikan ordusunca kullanılmadan önce Filistinliler üzerinde test edildiği bir ülke. Fakat yine bu böyle bir işgalci devleti tanımanın, onun gasp ettiği mukaddes topraklar üzerindeki gayrimeşru varlığını kabul etmenin geçerli bir mazereti olamaz. Bu sömürgeci, ırkçı ve bölücü devleti tanımaya dönük böyle bir teklifi tasdik etmek ihanetin ta kendisidir. Mesele Filistin halkının acılarına merhem olmak değildir burada. Temelde Batı emperyalizminin bu gayrimeşru çocuğunu nasıl hayatta tutabiliriz hadisesidir söz konusu olan. Öyle samimi bir dilek falan yoktur yani ortada. Kaldı ki İsrail'in varlığını tehdit eden unsur sadece dış şartlardan kaynaklanmamakta, kendi iç bünyesi de çözülme ve çökme sürecindedir. Yakınlarda yayınlanan bir CIA raporunda bu iç çözülme ve çatışmalardan dolayı önümüzdeki 20 yıl içinde İsrail'in çökebileceği tespiti yapılmaktadır. İşte böylesi dahili ve harici faktörler sebebiyle çökmenin eşiğinde bir yapılanmaya hayat soluğu vermenin, onu yaşatmaya katkı sunmanın, ona meşruiyet kazandırmanın manası ne olabilir? Hemen takdir edersiniz, ihanet. Burada fark edilmesi gereken nokta, Batı emperyalizminin gayrimeşru çocuğu İsrail'in yaşatılmasıyla, yine Batı emperyalizminin kurdurduğu gayrimeşru Arap rejimlerinin yaşatılmasının iç içe geçtiğidir. Anlaşılmalıdır ki İsrail'in yaşatılması demek, gayrimeşru Arap rejimlerinin de yaşatılması demek olacaktır. İsrail'in varlığıyla iç içe geçmiş ve İslam dünyasının başına geçirilmiş, Arap dünyasının başına geçirilmiş bir pranganın tahkimidir söz konusu olan. Fert fert, bu Arap ülkeleri idarecileri ve halkı İsrail'i ve Siyonist Yahudileri sevmezler olabilir. Ne var ki İsrail'i ayakta tutan mihrakla kendilerini ayakta tutan mihrak aynıdır. Mesele İsrail'i sevip sevmemekten öte, kendi gayrimeşru varlıkları içinde bir ölüm kalım meselesidir kısacası. Teklif de bunun içindir. Bu durumda ne yapılabilir? Madem askeri bir zafer için gerek teçhizat gerekse buna yönlenecek Müslüman devletler iradesi henüz yoktur. O halde tek tek Müslümanlar olarak ve oluşturacağımız kamuoyuyla zorlayacağımız halkı Müslüman devletler halinde, hatta Siyonizmi insanoğlunun başına bela gören tüm diğer devletler ve toplumlarıyla el ele, çok büyük ve çok tesirli, yılmayan bir kararlılıkla ve sonuç alınana kadar sürdürülecek dünya çapında bir boykot organize etmektir ilk yapılacak olan. Siyonizmin soluk borularını kesmeye ve sıkmaya yönelik onların dünyadaki tüm destekçilerini de gerek fert, gerek şirket, gerekse devlet olarak kuşatmaya alıcı, boğucu bir boykot. Bu süreçte Filistin mücadelesi, halkı ve direnişi elden gelen her vasıtayla desteklenip yükseltilecek. Neticede elbet bir gün gelecek olan o nihai hamle ve zafer saati kolunacaktır. Burada petrol gelirine sahip Arap ülkeleri başta olmak üzere Müslüman fertlere, cemaatlere, organizasyonlara, şirketlere, toplumlara ve halkı Müslüman devletlere çok büyük ama aynı zamanda kendileri için çok da kolay bir vazife düşmektedir ki şudur. Filistin'in imarına mali katkı yapabilirler, hastaneler, okullar ve yollar inşa edebilirler. Filistinli şehit ve mahkum çocuklarının tüm ihtiyaçlarını karşılayabilirler, hatta isterlerse tüm Filistinlilerin ömür boyu mali ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Mesele zerre esnemeksizin ve sarsılmaksızın bu siyasi irade merkezinde gerektirdiği tüm bu faaliyetlerin sürdürülmesidir. Bugün Filistin'de insanların açlık çekmesi hepimizin suçudur ve telafisi gerçekte çok basit meselelerdir bunlar. Boykot ise ehemmiyeti ve tesirinin izahı bile abes kaçacak bir kuşatma ve boğma yoludur. Tarihteki savaşlarda da böyle yapılmamış mıdır? Bir şehri veya devleti çökertmeden önce ona bir boykot ve kuşatma tatbik edersiniz. Buna dikkat etmediğinizde içeceğiniz her İsrail destekçisi firma sigara veya içeceğinin yahut satın alacağınız her İsrail destekçisi firma ürününün bile çökertilecek düşmana bir hayat soluğu bağışlayacağını unutmamalısınız. Amerika ve Avrupa merkezli görünen nice meşhur firmanın İsrail'le yaşattığını hiçbir an hatırınızdan çıkartmamalısınız. Onların İsrail'i yaşatmakta gösterdikleri iradi kararlılığı, fiili destek ve icra tutarlılığını biz de kendi zaviyemizden göstermedikçe, samimiyet ve zafer sözünün ağzımıza yakışmayacağını bilmeliyiz. Tabii nereye ne amaçla yardım edileceğini de hiçbir an gözden uzak tutmayacağız. İsrail'i yaşatmak isteyen Siyonist ve emperyalistler, nasıl CIA El-Fetih gibi hain bir oluşumu Filistin'in başına oturtmuş ve onu güçlendirmekle meşgul iseler, biz de kendi organizasyonlarımızı güçlendirecek ve bu işbirlikçi hainlere muhtaç bırakmayıcı tarzda Filistin halkının iktisadi seviyesini yükselteceğiz. Üstelik bütün olarak El-Fetih de bunlardan ibaret değildir. El-Fetih, Filistin'deki tüm siyasi görüş mensuplarının çatısı altında yer alabildiği bir kuruluştu temelde. El-Fetih yıllar yılı böyle yürüttü mücadeleyi. Müslüman kardeşlerinden Bağızcısına, Mao'cusundan diğer komünistlere, türlü renkten insanlara kapısını açtı zamanında. Hedefimiz bütün olarak El-Fetih değil, içlerine yerleştirilen ajan bir kliktir, bir işbirlikçi zümredir. Benim CIA El-Fetih dediğim yozlaşmış haydutlardır. Neticede boykot merkezinde söylediklerim ve diğer ifadelerim hiç de uç çözümler olmadığı gibi, aksine son derece makul ve sağduyuya dayalı basit mücadele yollarıdır. Ne yeni bir ülke, ne yeni bir kıta, ne de çok yeni ve görülmedik bir başka şeyi keşfediyor yahut icat ediyorum. Bizlerde eksikliği görülen en büyük ihtiyaç siyasi iradedir. Hem fert, hem teşkilat, hem de devletler planında durum maalesef budur. Devletler planında mücadele bahsinde hatırıma gelen bir noktaya temas edeceğim. Rusya her ne kadar emperyal erken oldu. Rusya her ne kadar emperyal bir vizyon sahibi olduğu bir realite ise de Siyonistlere, Amerika'ya, Avrupa'ya karşı neticede müttefiğimiz olacak, olabilecek bir büyük devlettir. Silah mı lazım? İlle de Amerika'dan almak zorunda değilsin mesela. Neyse ben bazen çok konuşuyorum. Neticede Amerika'nın Fransa'ya hediye ettiği bir insanım. Diyeceğim o ki hayatının çoğu İslam ülkelerinde geçmiş bir insan olarak böyle bir boykotun İslam dünyasında %90 hatta yer yer %100 nispetinde uygulanabileceğine inanıyorum. Kimseyi savaşa, eyleme, devlet içi kargaşalığa falan davet etmiyorsunuz ne de olsa. Gazeteci Fazıl Duygun'la görüşme 1 Ağustos 2009. Irak direnişi. Kumandan Carlos, Irak direnişi üzerine neler söyleyebilirsiniz? Irak'a gönderilen Amerikan askerleri ve müttefik batılı güçler yenilmişlerdir. Burası aşikar. Amerikan yahut İngiliz askerleri tanklarından çıkıp bir paket sigara alabilmek için bile caddeye inememektedir. Yapamazlar. Anlıyor musunuz? Savaşı kaybettiler. Evet, askeri açıdan savaşı kaybettiler. Fakat siyasi açıdan kaybettiklerini söyleyemeyiz. Niçin? Çünkü Iraklılar arasında bir bölünme imal etmeyi başardılar. Anlıyorum. Misal olarak her hafta Suudi Arabistan veya Yemen'den patlayıcılarla gönderilen militanlar kendilerini pazar yerlerinde havaya uçurmaktadır. Niçin? Çünkü onlar Şii'dir. Ben bir Sünniyim, Şii falan değilim. Ama bu noktada Şiileri niçin öldürmeliyim ki? Yahut onlar bizi niçin öldürsün böyle? Bize en yakın insanlar Sünni veya Şii Müslümanlar değil midir? Aramızdaki ideolojik problemleri nihai safhada çözmeye çalışamaz mıyız? İslam birdir, bir Allah'a inanıyoruz. İfade etmek istediğim husus şu ki, devam eden bir ayrılık söz konusudur burada. Madem şehit olmak istiyorsun, git tanklarındaki yahut devreye gezen Amerikalıları havaya uçur, değil mi? Peki kim var bunun arkasında? Bir manipülasyonun var olduğu kesin. Arkasında Suudi Arabistan, onun da arkasında Amerika. Gazeteci Fazıl Duygun'la görüşme 21 Şubat 2009. Bu pazar yerlerindeki saldırılar falan nedir? Düşman pazar yerlerinde değil, konsolosluklardadır, bakanlıklardadır. Amerikan ve NATO üslerindedir. Yani işgalci güçler ve işbirlikçi hainlerdir gerçek hedef. Pazarda yiyecek almaya gidenler değildir düşman. Mesele böyle kalabalık yerlerin ortasında kendini havaya uçurmak değildir. Bunlar yanlıştır. Kendini havaya uçuran bir Suudi kadının elini görmüştüm. Herkese yazıktır. Vahabi devrimciler, gerçek Vahabiler tanıdım. Yine gerçek El-Kaide mensupları vardır. Bunlar böyle şeyleri tasvip etmezler, etmemelidirler. Eminim etmeyeceklerdir de. Yanlıştır. Ne olursa olsun karamsar da değilim. Çünkü düşman Irak'ta yenilmiştir. Kendileri de farkındadır bunun. Şimdi işbirlikçileri vasıtasıyla vaziyeti kurtarmaya çalışıyorlar. Orada bir takım stratejik ve iktisadi çıkarları var. Onları korumaya çalışıyorlar. Gazeteci Fazıl Duygun'la görüşme 28 Mart 2009. Kuzey Irak ve Kürtlerin bugünkü politikaları. Kumandan Carlos, Kuzey Irak ve ABD'nin buradaki siyasi hesapları üzerinde neler söyleyebilirsiniz? Bakınız, Kürt meselesi cidden çok girift bir mevzudur. Söylemek istediğim şey şu, Kürt toplumunun müstakil bir toplum olarak, bir kavim olarak tanınma hakkı vardır. Ne var ki Kürdistan toprakları 4 ayrı ülkeye bölünmüştür. Az birazı Ermenistan ve Azerbaycan'da olmak üzere, asıl olarak Türkiye'nin doğusunda, İran'da, Irak'ta ve Suriye'de Kürt bölgeleri mevcuttur. Irak'ın kuzeyinde 1958 devriminden sonra Kürtlere birçok haklar tanınmıştır. Bir bakıma Kürt özerk bölgesi oluşturulmuştur. Şimdi ise Amerikan işgalinden ve işgalcinin bölge düzenlemesinden sonra Irak'ta tam anlamıyla merkezi bir hükümet bulunmadığından Kürtlerin bu durumdan kendi lehlerine faydalanmak istemelerini ve Mesut Barzani'nin tavrını anlayabiliyorum. Barzani feodal ve milliyetçi bir kişidir. Devrimci falan da olmayıp bir nevi kabile lideridir. Durum bu. İşte oradaki bu mini devlet oluşumunu Siyonistler Amerikan Yahudi emperyalizmi oraya yerleşmek için kullanıyor. Ne var ki Amerikalılar ve Yahudiler bu reziller bir gün çıkıp gitmek zorunda kaldıklarında Kürtler oradaki birçok kazanılmış hakkı da milli haklarını da kaybetmiş olacaklar. Elbette Kürtlerin de milli hakları vardır. Onlar ne bir Türk ne de bir Arap'tır. Bu şu gerçekle çelişen bir tespitte değildir. Misal olarak Türk vatandaşlığına geçip çok iyi bir Türkiye vatandaşı da olabilirler. Aynı şekilde iyi bir Irak vatandaşı yahut İran vatandaşı da olabilirler. Bu başka bir şey. Ancak o ne bir Türk, ne bir Farsi, ne de bir Arap'tır, Kürt'tür. Fakat dediğim gibi Kürt liderliğinin farklı unsurlardan oluşmuş dokusundan ve faydacı yaklaşan Kürt liderliğinin yaslandığı bugünkü siyasi yapının yanı değişecek olmasından dolayı şimdiki avantajlı siyasi durum kaybedilecek ve kazanılmış birçok hak da yitirilecektir. Demek istediğim Barzani, Talabani ve kendileriyle bağlantılı olanlar bugün yabancı işgalcilerle, yani Amerikalılar ve Siyonistlerle el eledir. Ve bu kendileri açısından çok tehlikeli bir durumdur. Gönüldaş Fazıl, bu mevzu üzerinde biraz daha durmak istiyorum. Başkan Talabani geçmişte Avrupa'da bizimle birlikte çalışıyordu. 1970'lerin başında Fransa'da operasyonlar düzenlerken Talabani de bizimle birlikteydi ve bizim Fransa temsilcimizdi. Anlıyor musunuz? Evet. Ama ben burada cezaevindeyken bizimle birlikte operasyonlara katılan Talabani bir sarayda yaşıyor şimdi. Ona saray verdiler. Niçin? Emperyalistlerle, sömürgecilerle işbirliği yaptı çünkü. Anlıyorsunuz değil mi? Tabii. Kürtlerin elbette Irak içinde kendi milli haklarını savunmaları ve kendi içlerinde bir birlik tesis etmeleri saygı duyulması gereken bir durumdur. Peki ama şimdi tüm bu olanların manası nedir? Olacak iş midir? Talabani diyordum. Kendisinin Mısır diplomatik pasaportu vardı. Onu Paris'te kullanıyorduk. Birlikte eylem düzenliyorduk. Fransız polisi de bunu bilir. Ancak şimdi bakıyoruz, zat-ı şahaneleri devlet başkanı falan filan olarak ağırlanıyor, kabul görüyor. Neyin karşılığında? Kürt meselesinin yegane çözümüne gelince, Kürtler ve Türkmenlerin Irak içindeki tüm milli haklarının tanınmasıdır. Kerkük söz konusu olduğunda şurası bilinmelidir ki, tarihi olarak ne bir Kürt, ne bir Arap, ne bir Keldani, ne de bir Suriye şehridir orası. Bir Türkmen şehridir. Belki bugün azınlık durumuna da düşmüş olsalar, tarihi gerçek budur. Bugün petrol meselesinden ötürü bir takım manipülasyonlara tevessül ediliyor, ancak bunlar son derece menfi ve yıkıcı teşebbüslerdir. Kimseyi bir yere götürmez. Şunu da belirtmek isterim. Kürtleri çok severim, çok cesur, çok sadık, çok iyi insanlardır. Fakat liderliğinin büyük yanlışlarından ötürü maalesef aynı büyüklükte bir bedel ödeyeceklerdir. Nihayetinde Araplar çoğunluğu teşkil etmektedir. Aynen Türkiye'de Türklerin çoğunluğu teşkil etmesi gibi. Neticede çözüm milli, kültürel ve toplumun kalanı ile eşit siyasi haklara sahip olunmasından geçiyor. İran'da Kürtler buna sahip, Irak'ta bu haklara sahipler. Hatta şu anki işgal şartlarında hak ettiklerinden bile belki daha fazlasına sahipler. Türkiye'de ise malum. Olmaz, bırakınız şunu bunu, İslam aşkına bu haklara sahip olmalıdır ülkenizdeki Kürtler. Gönüldaş Carlos, Abdullah Öcalan'ın son konuşmasını okuma şansınız oldu mu? Sadece Fransız gazetelerinden takip edebiliyorum olanı biteni. Son konuşmasıyla neyi kastettiğinizi bilmiyorum. Bu arada bildiğim kadarıyla bir adada tecrit edilmiş vaziyette, yalnız ve zor bir durumda. Peki şöyle sorayım o halde, Talabani ve Barzani'nin şahıslarında Kürt hareketinin emperyalizm karşısındaki mevkiini, yaptıklarını ve yapabileceklerini nasıl değerlendirirsiniz? Talabani ve Barzani Kürt toplumunun tarihi liderleridir, tarihi şahsiyetleridir. Sadece Irak içinde değil, Irak dışı içinde bu böyledir. Bilhassa Barzani. Bir örnek vereyim. Mesut Barzani'nin babası Molla Mustafa Barzani, albay rütbesine kadar yükselmiş bir Sovyet Kızıl Ordu subayıydı. Bunu unutmayın. İran'da 1946 yılında kurulan Mahabad Cumhuriyeti'nin kuruluşunda tarihi bir rol oynamıştır. Molla Mustafa Barzani, bu cumhuriyetin bir bakıma askeri lideridir. Yani şunu söylemek istiyorum. Barzani ve bunun gibi adamların tarihi bir mevkii vardır. Tabii çok büyük bazı hatalar da yapıyorlar bazen. İşte Siyonistlerle işbirliği yapmak, Saddam'ın devrilmesinde oynadıkları rol vesaire. Ancak şurası da unutulmamalıdır ki onlar ortadan kalkacak, tamamen kaybolacak da değildirler. Tarihi hakları aşikardır ve nesiller boyu da orada yaşamaktadırlar. Bu yüzden onların haklarını inkar etmeniz de mümkün değildir. Talabani ise tarihi anlamda daha az önemli bir şahsiyettir. Fakat tüm diğerleri arasında belki en zeki, en işbilir olanları da odur. Aralarındaki en entelektüel kişidir. Gerçek bir Makyavel'dir. Her neyse, Irak toplumunun selameti adına tüm bu problemlerini barışçı bir yolla çözmelerini diliyorum. Gazeteci Fazıl Duygun'la görüşme, 28 Mart 2009. Mukteda Sadr, Irak, Şiilik, Sünnilik. Gönüldaş Carlos, Mukteda Sadr geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye geldi ve burada Cumhurbaşkanı ve Başbakan'la görüştü. Bu konuda neler düşünüyorsunuz? Bence harika bir şey bu. Ben bir Sünniyim, yani Şii değilim. Fakat bir şeyi unutmayınız. Kendisiyle bir şekilde iyi münasebetler geliştirebileceğiniz insanları Şiiler içinde de, Hristiyanlar ve diğerleri içinde de bulabilirsiniz. İşte Sadr ailesi de aralarından önde giden Şii din adamları çıkarmış, Irak'ta kendisine büyük saygı duyulan bir Arap Şii zümresidir. Bu aile Baas rejimine karşı çıktıkları için Saddam tarafından cezalandırılmış. Neticede Mukteda Sadr'ın babası ve ailenin birkaç ferdi idam edilmiştir. Şöyle bir şey söyleyeceğim, şahsen de şahit oldum. Iraklı komünistler dahi Sadr ailesinin idamından dolayı ziyadesiyle üzüldüler. Çünkü onlar herkes tarafından kendilerine saygı gösterilen insanlardı. İşte şimdi Mukteda Sadr da bence babasının ve dedelerinin yolunda gidiyor. Onlar diğer birçok Şii veya sözde Sünni, diğer birçok Arap ve Kürt gibi Amerikan işgalcileriyle aleni işbirliğine girmedi. Bu bakımdan Türkiye hükümetinin Sadr'ı kabulü son derece müspet bir hadisedir. Çünkü yarın Irak daha bağımsız bir vasfa kavuşacak ve bu adam da diğer vatansever Iraklılarla beraber yönetimde kilit bir rol icra edecektir. Velhasıl Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan'ın Sadr'ı kabulünü son derece müspet buluyor, kendilerine bilvesiyle hürmetlerimi arz ediyor, iyi bir seçim yaptıkları kanaatimi ifade ediyor, bunun hem Türkiye hem de Türkiye hükümeti için bir şeref olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de yayınlanan Vakit gazetesi yazarlarından Ali Eren, ki Türkiye'nin önde gelen tasavvufi vasıflı cemaatlerinden birine, bir Nakşibendi koluna mensuptur, bana şöyle dedi. Kardeşimiz, gönüldaşımız Carlos'u çok seviyor ve Baran'da yayınlanan röportajlarını heyecanla takip ediyoruz. Ben de kendisine, gönüldaş Carlos, ehli sünnet mensubu, sünni bir hanefi ve Nakşibendilik yoluna yakın bir şahsiyettir dedim. Çok memnun oldu bunları işittiğine. Çok güzel. Hanefi tamam, ancak bir sufi olduğumu, bir Nakşibendi olduğumu söyleyemem. Nakşibendilikle bizim burada yatan Nurettin Güven ilgilidir özellikle. İnsanların kanaati de aslında şu istikamette. Bugün dünyadaki asıl devrimci güç ve İslami direniş Sünnilerden kaynaklanmaktadır. Bunu ben de söyledim zaten. Bugün dünyadaki anti-emperyalist mücadelenin öncüsü ve bayraktarı Müslüman mücahitlerdir. Bu nokta gayet nettir. Kimse buna hayır diyemez çünkü bir gerçektir. Size kanuni bakımdan mesele teşkil etmemesi için isim saymayacağım. Ancak bu isimleri herkes biliyor. Gazeteci Fazıl Duygun'la görüşme, 2 Mayıs 2009. 9. ayrımın sonu, sayfa 116.